Ayrım 17, Kanun Dışında, Cengiz Erdinç, Murat Toklucu. Sayfa 159. Üç gangster, üç soygun, Muzaffer, Necdet ve İrfan. Demokrat Parti'nin küçük Amerika şiarıyla iktidara geldiği 1950'li yıllarda zenginlikle birlikte göç ve eşkıyalık da yayıldı. Silahlı soygunların pek çok çeşidi vardı ama 1932 yılında Bursa'da gerçekleşen Osmanlı Bankası soygunundan beri bir gangsterin silahını veznedarın burnuna dayayıp "bu bir soygundur" dediği görülmemişti. 17 Şubat 1959 günü 15.07'de İş Bankası Fatih Çarşamba Şubesi'ne gelen soyguncu bunu yaptı. Gri paltolu, kasketli adam yüzünü kaşkoluyla sıkı sıkı sarıp bankaya girdi. Tabancasını memurlara yöneltip "sakın kıpırdamayın, aksi halde hepinizi temizlerim" dedi. Şube müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişiyi silah zoruyla iç kısımdaki küçük odaya soktu. Sonra dönüp namluyu veznedarın burnuna dayadı. "Kasayı aç, içindeki bütün paraları çıkar" diye buyurdu. Veznedar korkuyla emri yerine getirdi. Çekmecedeki 8.972 lirayı alan soyguncu veznedarın da yüzünü duvara çevirdi, kapıdan çıkıp gitti. Veznedar cesurdu. Kapı sesini duyunca gangsterin peşine düştü. Küçük Mustafa Paşa yönüne doğru koşan soyguncuyu Malta Çarşısı'na kadar takip etti. Nefesi tükenince bıraktı. Hızlı koşan adam ara sokaklara girip gözden kayboldu. Emniyet 2. Şube Müdürü Ergun Gökdeniz bizzat olayı soruşturmak için bankaya geldi. Görünüşe bakılırsa gangster bankanın içini biliyordu. Her zaman bankada duran bekçi o gün bahçe kapıya gönderilmişti. Ara yollardan kaçışı da semti iyi bildiğini gösteriyordu. Bankadaki memurlar sabıka kayıtlarından Nihat Yılmaz'ı teşhis ettiler. Yılmaz 2 gün sonra bulundu ama soygunla ilgisi yoktu. Şahitlerle başka yerde olduğunu da ispatlıyordu. Aynı gün polise gelen bir başka ihbar dışında ipucu yoktu. Malta'da oturan bir aile soygun günü aynı saatlerde kapılarını genç bir adamın çaldığını, "geçen sene yolunuz yapıldı fakat belediye bu masrafın bir kısmını sizden alacak. Her evin hissesine 30-40 lira kadar bir miktar düşüyor. Bunu size haber vermeye geldim" dediğini anlattı. Konuşurken nefes nefeseydi. Bu dikkatlerini çekmiş adam da hastaneden yeni çıktığını, yokuş yukarı yürüdüğü için çok yorulduğunu söylemişti. Bir bardak su getirmişler, adam suyu içip gitmişti. İkinci şube dedektifleri bu garip olayla soygun arasında bir bağ olabileceğini düşündü. Ardından tophanede bir polis muhbiri dedektiflere kritik bir bilgi verdi. "Abi, çarşambalı Muzaffer adında bir çaylak bana Tahtakale'de dericilik yapan bir acemi soydum" dedi. "Ben de bu iş yaş, beni sarmaz" dedim. Banka soygunundan 2 hafta önce 3 Şubat günü Tahtakale Çukurhan'da İran asıllı derici Kamber Haydari'nin dükkanına gelen bir soyguncu 3 kişiyi odaya kapatmış, kasadaki 3000 lirayı alıp kaçmıştı. Polis çarşambalı Muzaffer'i soruşturmaya başladı. İstanbul Belediyesi'nin Üsküdar Şube Müdürlüğü'nde tahakkuk memuru olarak çalışan Muzaffer İnceler'e ulaştılar. İnceler Üsküdar'da oturuyordu ama Fatih Çarşamba'da büyümüştü ve semtte çarşambalı Muzaffer diye tanınıyordu. Pokere düşkündü, kumarda epeyce borçlanmış, ancak birkaç gün önce gelip bütün borçlarını kapatmıştı. Bankadaki görgü tanıkları fotoğraflarını görünce "evet, soyguncu kesinlikle bu" dediler. Gangster bulunmuştu. Polis sabaha karşı Muzaffer İnceler'in Üsküdar'daki baba evine bastı. Muzaffer yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Polisleri görünce çok şaşırdı. Soygunu yaptığı 9 milimetrelik Browning tabanca ve geriye kalan 7000 lira yatağının altında duruyordu. Memur babası şaşkındı. Polislerden oğlunun banka soyduğunu öğrenince kendini tutamadı. Sobanın yanında duran odunlardan birini kapıp Muzaffer'e saldırdı. Öfkeli babayı polisler güç bela sakinleştirdi. Muzaffer İnceler sorgusunda her şeyi anlattı. 26 yaşındaydı. Aylık 250 liralık maaşı yetmiyordu. Kumarda borçlanmıştı. Belediyeden arkadaşı İsmail Senihi Ülger'le soygun yapmaya karar verip ilk olarak Tahtakale'deki dericiyi soymuşlardı. Muzaffer bankayı tek başına soymaya karar vermiş, önce bankadan içeri kadar girdiği halde korkup geri dönmüş, cesaretini toplayıp ikinci denemesinde soygunu yapmıştı. Muzaffer ve Senihi ertesi gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. İnceler'in kaderi çizilmişti. Hapisten çıktıktan sonra da kumara devam etti. Ve bir kumarhanede çıkan kavgada kafasından vurularak öldürüldü. Kamuoyunda ilgi uyandıran bu soygun gangsterin yakalandığı gün Başbakan Adnan Menderes'in uçağının Londra'da düşmesiyle çabucak unutuldu. 2 yıl sonra 7 Temmuz 1961 sabahı çarşı kapıdaki Buğday Bankası kara gözlüklü ve silahlı bir gangster tarafından soyuldu. Daha başında gazete manşetleriyle bir efsanenin ilk taşlarının döşenmesi bu gangsteri sıradan soygunculardan ayıracaktı. Siyah gözlüklü, uzun boylu, Davudi sesli bir adam güpegündüz banka soymuştu. Üstelik askerlerin ihtilal yaptığı, her şeyi zapturapt altına aldığı sıkı yönetimin yürürlükte olduğu günlerde. Gangster çarşı kapıda müşteri gibi bindiği 1959 Chevrolet ile Buğday Bankası'nın arka sokağına geldi. İçeri girip Bursa'dan gelen bir avaliyi sordu. Sonra 6.35'lik silahını çekip veznedeki 2.900 lirayı aldıktan sonra içinde en az 200 bin lira bulunan büyük kasayı açtırdı. Fakat banka müdürünün hırsız var feryadıyla paniğe kapıldı, kapıya çıktı. Önüne çıkan müdürü karnından vurup kendisini bekleyen taksiyle kaçıp gitti. Aksaray'da şoförü indirip gasp ettiği ördek yeşili Chevrolet 20 dakika sonra Topkapı'da terk edilmiş olarak bulundu. İkinci şubenin kuvvetli dedektifleri işi çözmek için bankaya dolaştı. Şehrin bütün giriş çıkışları tutuldu. Buğday Bankası'ndaki memurlar sokaktaki esnaf emniyete getirildi. Önlerine konan sabıka fişlerine tek tek baktılar. En ufak bir ipucu yoktu. Gazeteler efsanenin altına ilk odunu böyle attı. Bankada çalışan memurları öldürmek pahasına bu işi göze alan azılı gangsterin genç, tahsilli ve şehir çocuğu olduğu tahmin edilmekte. Bu iş için filmlerden ilham aldığı zannedilmektedir. Dipnot Azılı Gangster Meydan'da yok. Hürriyet 10 Temmuz 1961. Gazeteler pek de yanılmıyordu. Gangsterin yaptığı soygunlarda Ayhan Işık'ın kanlar içindeki beyaz gömleğiyle polise meydan okuduğu ve kanun namına teslim ol çağrısına ateş açarak karşılık verdiği filmlerden bir şeyler vardı. Siyah gözlükler, ölümüne cesaret ve yıldırım hızıyla giden otomobiller. Polis bildiğini yaptı. Sabıkalılar gözden geçirildi, ortada olmayanların peşine düşüldü, yakalananlar falakadan geçirildi, yine de elde sadece banka müdüründen çıkan mermi çekirdeği vardı. Gangster yeşil Chevrolet'de en ufak parmak izi bırakmamıştı. Polisler kara kara düşünürlerken aslında en büyük ipucu 1959 Chevrolet karşılarında duruyordu. Gangster 3 Ağustos gecesi Çatalca'da bir benzin istasyonunu soymayı denedi. Kasada sadece 38 lira 60 kuruş vardı. Benzincinin ihbarıyla peşine düşen bir polisi tabanca kabzasıyla yaraladıktan sonra domates tarlalarının arasında gözden kayboldu. Gazeteler gangster faaliyetine devam ediyor başlığını kullandılar. Yöntem benziyordu. Soyguncu uzun boylu ve esmerdi. Zor durumda kalan polisin sopa zoruyla bulduğu faillerin olayla ilgisi olmadığı 1-2 günde anlaşılıyordu. Artık en çok meçhul gangster konuşuluyordu. Buğday Bankası soygunundan sonra Hürriyet muhabiri Muammer Kaylan'ı arayan meçhul bir ses gangster olduğunu söylüyor, polisin onu asla yakalayamayacağını anlatıyordu. Telefonlarını gün aşırı sürdüren, hatta mektuplar yazan meçhul gangster Kaylan'ın senin gangster olduğunu nereden bileyim sorusuna 11 ya da 12 Ağustos günü bir banka daha soyacağını söyleyerek yanıt verdi. Fakat herhangi bir soygun olmadı. Tekrar aradığında muhabir banka soygunu sözünü hatırlattı ve yalancı dedi. Gangster öfkeden çılgına döndü. Bekle, göreceksin deyip telefonu kapattı. Ve 18 Ağustos günü biri gök mavisi, diğeri siyah iki ayrı 1959 Chevrolet, güneş altında parıldayan nikelajlarıyla Kazlı Çeşme Demirhane Caddesi'ne peş peşe girdi. Mavi Chevrolet yolun sağında durdu. Siyah Chevrolet U dönüşü yapıp İş Bankası'nın önüne yanaştı. Yan camları yağla buğulanmış aracı çalışır halde bırakan ince uzun boylu gangster bankadan içeri girdi. Kafasına geçirdiği naylon kadın çorabı ve elindeki Sten makineli tüfekle hepinizi yakarım diye bağırdı. Saat 11.45'te soygun başlamıştı. Gangster eliyle koymuş gibi bulduğu veznedara elindeki bez çantayı fırlattı. Doldur paraları diye emretti. Bez çanta tıka bası dolana kadar beklerken tehditlerini sürdürdü. Zilleri falan çalayım demeyin, dışarıda silahlı 9 kişi var, hepinize kan kustururum. Bankonun üzerine koyduğu 450 lirayla ne yapacağını bilemeyen bir müşteri soyguncunun dikkatini çekti. Adama yaklaştı, paralara baktı, sonra sen ne iş yaparsın diye sordu. Adam gangstere güçlükle işçiyim diyebildi. Gangsterin sesi yumuşadı. Orada dur, işime karışma. Ben işçinin parasını almam dedi. Veznedar cam bankonun üzerinden 165.850 lirayla dolan bez çantayı gangstere doğru attı. Gangster sol koltuğunun altına kıstırdı. Çanta ve Stan'le geri geri kapıya yaklaştı ve çıkıp gitti. Veznedar hemen alarma basmış, ayrıca tabancasını çekip gangsterin peşine düşmeye kalkışmıştı. Ayakkabılarını çıkarıp patinajda yerinden fırlayan siyah Chevrolet'in ardından umutsuzca koştu ama yetişemedi. Bir saat sonra Hürriyet muhabiri Muammer Kaylan'ın telefonu çaldı. Yalancı dediği gangster bu defa gururluydu. ''Beni iyi dinle beyim, çarşı kapıdaki buğday bankasını soydum. Bu sabah da Kazlı Çeşme'deki iş bankasını soydum. Haydi Allah'a ısmarladık.'' dedi ve soru sorulmasına fırsat vermeden telefonu kapattı. Yüzlerce asker ve polisin seferber olduğu, helikopterlerin keşif uçaklarının havalandığı, karayollarında dolaşan bütün Chevrolet'lerin didik didik arandığı kovalamaca böyle başladı. Kazlı Çeşme'de karakolun burnunun dibindeki banka şubesinin soyulduğu haberi zaten pek de parlak günler yaşamayan İstanbul Emniyeti'nde soğuk duş etkisi yaratmıştı. Olay yerine gelen Emniyet Müdürü Necati İşcen gazetecilere ''Sten marka makineli tüfek üzerinde duruyoruz. Bu tabancalar yalnızca orduda mevcuttur. Tabancanın çalınmış olabileceği veya gangsterin orduda vazifeli asker veya gedikli olması ihtimalleri üzerinde duruyoruz.'' diyordu. Aslında doğru bir noktaya parmak basmıştı. Herkes gangsteri konuşuyordu. Yassıada'daki Demokrat Parti ileri gelenlerinin sona yaklaşan yargılanması ve olası idam cezaları bile ikinci plana düşmüştü. Gangsterin soygun sırasında ''ben işçinin parasını almam'' demesi bütün İstanbul'da kulaktan kulağa yayılmıştı. Elde yabancılara ait 8857 numaralı plaka ve soygunda Sten kullanılması dışında ipucu yoktu. Siyah Chevrolet Istranca ormanlarında terk edilmiş halde bulundu. Soygundan bir gece önce Şişli'de Sülün apartmanının önünden çalınmıştı. Aracın sahibi Ankaralı tüccar Mahmut polise çelişkili cevaplar verince şüpheleri üzerine topladı. Ama tüccarın soyguncu değil, zampara olduğu, gönül yazarın geceyi birlikte geçirdik, öğlene kadar beraberdik demesiyle anlaşıldı. Siyah Chevrolet Sirkeci'deki Sansaryan Han'ın önüne getirildi. Meraklar vahşi bir hayvanı görmek istercesine akın ettiler. Polis çok naif düşünüyordu. Plakanın değiştirilmiş olabileceğini epey sonra anladılar. Bu arada kritik bir işe girişip 1959 model Chevrolet'leri araştırmaya başladılar. Ama bu bayiden 0 kilometre araç alanlarla sınırlı kaldı. Oysa en önemli ipucu 1959 Chevrolet'in kendisiydi. Soygun histerisi bütün ülkeye yayıldı. Mantık bir yana bırakılmıştı. Sahte ihbarlar birbirini izledi. Gazetelere telefon açıp ayın 29'unda bankayı yeniden soyacağını bildirenler, polise başvurarak olayı çözebileceğini söyleyen polisiye roman meraklıları, banka soymaya heves eden mahalle delileri ortalığı sardı. Gangsteri ihbar edene verilecek 100 bin liralık para ödülü histeriyi daha da arttırmaktan başka işe yaramadı. Cumhuriyet Gazetesi eski polislerden ve gazetecilerden oluşan 5 kişilik bir araştırma ekibi kurdu. Ekibin başında gangsterlik vakalarını bizzat yerinde Amerika'da terk etmiş, ayrıca İngiltere'de Scotland Yard deneyimi olduğunu söyleyen eski bir polis şefi bulunduğu duyuruldu. Polise gelen bir mektupta 1953 yılında Münih'te yapılan bir soygunla Kazlı Çeşme'deki soygunun benzerliğini anlatıyor. Yüzünde 25 kuruş büyüklüğünde VB izi taşıyan ve Almanya'daki hapisten et kamyonu içinde kaçan Vural Bedenli'nin gangster olduğu pek çok detayla ileri sürülüyordu. Polis çaresiz kalmış, bu zırva mektubu ciddiye alarak Edirne ve Almanya'da araştırmalar yapmıştı. Sonuç ümitsizdi. Ne öyle bir cezaevi, ne öyle bir mahkeme, ne de öyle bir adam vardı. Anlatılan her şey uydurmaydı. Aynı günlerde sinemacılar fırsatı kaçırmadılar, hızlı otomobil kullanan gözü kara bir gangsterin hayatını anlatan filmin çekimlerine başlandı. Gangster bütün bu çılgınlığa ilişkin haberleri okuyarak eğleniyordu. Yakalanmayacağını anlamış, soygundan 9 gün önce tanıştığı 19 yaşındaki Sabahat ile evlenmeye hazırlanıyor, Beyoğlu'ndaki ayakkabıcı ve terzilerde su gibi para harcıyordu. Polis bir ihbar üzerine gangsterin kimliğine ulaştı. Necdet Elmas, Konya Ereğli doğumluydu. Hukuk fakültesini yarıda bırakmıştı. Chevrolet'lere düşkün bir otomobil hırsızıydı. Başka marka bir otomobil çalmıyor ve kullanmıyordu. Aslında hırsız sayılmazdı. Amerikalılardan gümrüksüz satın aldığı otomobilleri belgeler düzenleyerek satıyordu. 1958 yılında Ankara, İstanbul ve Adana'da çok sayıda aracı böyle sattığı için tutuklanmış, İstanbul'dan Ankara'ya delil olarak götürülen 16 Chevrolet'den oluşan konvoy hafızalara kazınmıştı. 11 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kaçmış, 1960 yılı Haziran ayında Alemdağ'da polis tarafından bacağından vurularak yakalanmıştı. Sultanahmet cezaevinde müdüre "eşek miyim kaçayım, buradaki rahatlık hiçbir cezaevinde yok" diye mektup yazdıktan 3 ay sonra 17 Ağustos 1960 günü kendisini hastaneye götüren jandarmaları Emirgan'da sarhoş edip tuvalet penceresinden yine kaçmıştı. Artık kimliği belli olmuştu. Ortağı Necdet Sinkil ile birlikte daha dikkatli davranıyor, otomobilinin içinde uyuyordu. Kalamış'ta ihbar üzerine gelen polisleri görünce hiç tereddüt etmedi, kontağı çevirdi ve Chevrolet ile çıkmaz sokaktan geri geri 120 kilometre hızla fırladı. Bağdat Caddesi'ne çıkarak izini kaybettirdi. Derince'de Cumhuriyet Gazetesi ekibiyle karşılaştı. Uzun bir kovalamacadan sonra gök mavisi Chevrolet'i Kadıköy Güzcü Baba Tepesi'nde yakarak kaçtı. Polisleri iki kere atlatan gangster için helikopterlerin havalandığı, 700 asker ve polisin katıldığı bir arama başlatıldı ama sonuç alınamadı. Necdet Elmas ortağı Necdet Sinkil ile Darıca'ya bir akrabasının evine gelerek gizlenmişti. Bir motor tutarak denizden Balıkesir'e geçmeyi, oradan Konya ya da İskenderun'a giderek kendisini unutturmayı planlıyordu. Fakat bir türlü bir motor bulamadılar. Akrabası İstanbul'a gidip bir ev tutmayı önerdi. Bu Necdet Elmas'ın aklına yatmıştı. Fakat adam oğlunu da alıp Kadıköy'e gitti ve 30 Ağustos törenleri yapılırken gördüğü ilk subayı olup biten her şeyi anlattı. Darıca'daki ev kuşatıldı. Elmas polislerden işkence görmeyeceğine dair teminat istedi. Bu kabul edilince efkarı umumiyenin karşısına böyle çıkamam diyerek tıraş olmayı ihmal etmedi. Sten otomatik tabanca, 6.35'lik küçük tabanca ve soygundan kalan 130 bin lirayla teslim oldu. Darıca'dan yola çıkan konvoy Sirkeci'deki Sansar Yanağı'na geldiğinde haber bütün İstanbul'a yayılmış, gangsteri görmek isteyen kalabalık emniyet müdürlüğünün önünde toplanmıştı. O günlerde toplum yüzünden suça itilen kahramanların acıklı öykülerini anlatan filmler gözyaşları içinde seyrediliyordu. Liselerde kıyasıya münazaraların gözde konularından birisi "toplum mu suçu yaratır yoksa insan mı" sorusuydu ve genellikle "suçlu toplumdur" fikrini savunanlar kazanıyordu. Necdet Elmas da bunu anlamıştı. Gazetecilerin önünde bir film kahramanı gibi konuşuyordu. "Ben her elimi oynatışımda veya tetiğe dokunuşumda cemiyetin elini görüyorum" diyordu. Herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Sigarasını yakmak için 3 polis birden çakmağına davranıyordu. Kazlı Çeşme'deki banka şubesine yapılan tatbikatta şubede çalışan kızlardan birine kur yapıyor, 10 yıl sonra buluşup aşiyana gidelim diyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 166.